ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد بما بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله vardır. Bütün fikirleri değiştirir. İnsanın zihninde İnkılaplar meydana getirir. La ilahe illallah vardır. İnsanın hayatında hiçbir şey değiştirmez. Bütün fikirlerini aynen muhafaza eder. La ilahe illallah vardır. İnsanın bütün hayatını, 24 saatini yeniden değiştirir. Ve la ilahe illallah vardır. Hayatının bir saatini bile değiştirmez. La ilahe illallah vardır, ailesinde inkılaplar meydana getirir. Ve la ilahe illallah vardır, böyle yapamaz. La ilahe illallah vardır, toplumunda inkılaplar yapar. La ilahe illallah vardır, kendi şahsında bile inkılaplar yapamaz. La ilahe illallah kelimesi ilk duyanların zihinlerinde, kafalarında bir inkılap meydana getiriyordu. Ondan sonra bütün hayatını değiştiriyordu. Ne zaman ki La ilahe illallah bu şekilde anlaşılmaz oldu, o zaman ne hayatı değiştirdi ve ne de toplumun hayatını değiştirebildi. Bütün peygamberlere iman eden insanlar bir tek bu kelimeye iman etmişlerdi. La ilahe illallah kelimesi Müslümanların bütün hayatlarını, bütün ailelerini, bütün toplumlarını, devletlerini, bütün her şeylerini değiştiriyor ve onları bir potaya sokuyordu. Bambaşka bir şekilde yeniden şekiller veriyordu Müslümanlara. Cahiliye devrinin bütün kalıntılarını üzerlerinden atıyorlardı. Batılı yazarların ifadesiyle Hindistan'da insanların elleriyle yapmış oldukları putların sayısı 330 milyonu bulmuştu. Ve Mekke'de, Kabe'de ise Allah'ın evinde 360 tane put vardı. Dünyayı cahiliye karanlığı sarmış, bütün hayatlarını cahiliyenin karanlıkları içerisine gömmüşlerdi. Cafer İbni Ebi Talip radıyallahu anh, Necaşi'nin karşısında eski hallerini anlatırken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de işkence artınca Müslümanların bir kısmının Habeşistan'a gitmelerini emretmişti. Habeşistan'a giden Müslümanların başında Cafer vardı. Cafer radıyallahu anh, Necaşi'nin karşısına geçtiği zaman o ve onunla birlikte olan diğer Müslümanlar La ilahe illallah'tan almış oldukları güç ve kuvvetle Necaşi'nin karşısında eğilmemişlerdi. Halbuki Necaşi Hristiyan'dı ve o zamanın kanunlarına göre kralın karşısına geçen insanların eğilmesi gerekiyordu. Ve buna kızan Necaşi, siz neden eğilmiyorsunuz dedim. Cafer ve diğer Müslümanlar, biz Resulullah'tan böyle öğrendik dediler. Bizde bir kişi bir kişiye saygı gösterdiği zaman ona selam verir sadece. Bizim başlarımız ancak Allah'ın huzurunda eğilir. Biz zaten Allah'ın huzurunda eğildiğimiz için bugün buradayız. Eğer insanların huzurunda eğilsek zaten buraya gelmemize gerek yoktu. Biz Mekke'de Mekkeli reislerin karşısında eğilmediğimiz için, Mekke'nin eşrafı karşısında eğilmediğimiz için ve Mekke'deki putların karşısında eğilmediğimiz için bugün buradayız. Oradan buraya geldik ki insanların karşısında eğilmeyelim diye. Şimdi siz tekrar bizden sizin karşınızda eğilmemizi istiyorsunuz. Bize Resulullah böyle bir şey öğretmedi. Bunun üzerine Necaşi, sizin dediğiniz peygamber kimdir? Size ne gibi şeyler öğretmiştir dedim. Söz alan Cafer İbni Ebi Talip radıyallahu anh dedi ki, ey kral, biz cahiliye devrindeyken Allah Resulünü göndermezden evvel cahiliye devrindeyken putlara tapardık. Sizlerin de karşı olduğu putlara tapardık. Leşleri yerdik. Fuhuş yapardık. Karanlıklar içerisindeydik. Akrabalarımızla savaş yapardık. Irkçılık yapardık. Domuz eti yerdik. Ve daha bütün haramları işlerdik. Fakat Allah bize Resulü ile bir yol gösterdi. Bizi yeniden karanlıklardan kurtardı. Ve İslam'ın nuruna bizi davet etti. Biz işte böyle bir dinin temsilcileriyiz. Bize gelen peygamber bize bunları anlattı. Cafer'in sözlerinden anlaşılmaktadır ki o gün insanlar gerçekten karanlıklar içerisindeydiler. Gerçekten putperestliğin yanında gerek itikadi yönden karanlıklar içerisindeydiler. Gerek ameli yönden karanlıklar içerisindeydiler. Hayatları ve fikirleri tamamen karanlıklar içerisindeydi. Fakat Allah Azze ve Celle insanları bu durumdan kurtarmak istiyordu. Biraz evvel söylediğim gibi putların sayısı 330 milyonu bulmuştu. Bu rakamı Müslüman alimler vermiyor, batılı müellifler veriyorlar. Bu kadar karanlıklar içerisinde olan insanlığın kurtarılması için Allah bir kelime gönderdi. Bütün peygamberlerin söylediği şey tek bir kelimeydi. Geliniz la ilahe illallah deyiniz. Eğer la ilahe illallah derseniz kurtulacaksınız. Hem dünyanız hem ahiretiniz kurtulacak. Çünkü onlar la ilahe illallah'ı öyle anlıyorlardı. La ilahe illallah demek bir hayat sistemiydi. Sadece bir kelimeden ibaret değildi. Zaten bir kelimeden ibaret olsaydı peygamberlere savaş açılmasının gereği yoktu. Efendimiz la ilahe illallah dediği zaman onu susturmaya çalışıyorlardı. Susturamadıkları zaman elleriyle birbirlerine vuruyorlar, ses yapıyorlardı. Daha olmadığı zaman taşları birbirine vuruyorlar, konuşturmuyorlardı. Çünkü la ilahe illallah'ın insanlar arasında yayılmasına müsaade etmek istemiyorlardı. Çünkü la ilahe illallah onların işlerine engel oluyordu. Mekkeli eşrafın, Mekkeli müşriklerin saltanatına engel olacak bir kelimeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah kavramını bu şekilde ortaya koyduğu için, insanların hayatını değiştirecek bir kelime olarak ortaya koyduğu için, bütün nizamı, bütün sistemi değiştirecek inkılabi bir kelime olarak ortaya koyduğu için Mekke'nin eşrafları buna karşı geliyorlar, onun sesini bastırmaya çalışıyorlardı. Evet, Cafer İbni Ebi Talib'in sözlerinden anlaşılıyor ki o gün insanlık karanlıklar içerisindeydi. Daha önceki bir derste anlatmıştım. Ayşe validemizden gelen bir rivayete göre Mekkeliler, Mekkeli müşrikler o zaman peygamberimizden evvel 4 çeşit nikah yaparlardı. Bunların sadece bir tanesi bildiğimiz nikah şeklinde icra edilirdi. Diğerleri ise tamamen fuhşiyattan ibaretti. Bir kadın evinin damına bir bayrak asar ve o eve giren bütün erkeklerle beraber olurdu. Ondan sonra kimden hamile kaldığı belli olmadığı için onların hepsini çağırır ve onlardan birine çocuğunu teslim eder. Sen çocuğun babasısın derdim. Veya buna benzer diğer nikah şekilleri vardı. Bir adam kendi karısını birisine gönderir. Eğer çocuğunun kuvvetli, güçlü birisi olmasını istiyorsa karısını güçlü, kuvvetli bir erkeğe gönderir. Eğer çocuğunun zeki birisini olmasını istiyorsa o zaman karısını zeki bir insana gönderir. Eğer çocuğunun şair olmasını istiyorsa çocuğunu şairlere gönderirdi. İnsanlık bu derece aşağılık bir duruma düşmüştü. Kur'an'ın ifadesiyle belhum edal, belki de hayvanlardan da aşağı bir mertebeye düşmüşlerdi. Bugün benzeri durumlar dünyamızda yaşanmaktadır, daha modern usullerle yaşanmaktadır. Sperm bankaları yoluyla isteyen istediği spermi parayla satın almakta ve ondan sonra karısının rahmine çeşitli tıbbi usullerle koydurmakta ve ondan sonra çocuğun nasıl olmasını istiyorsa öyle bir spermi parayla satın almakta ve o spermle karısının hamile kalmasını sağlamaktadır. La ilahe illallah davasının ortaya sürüldüğü günlerde insanlık ne kadar karanlık içerisinde ise vallahi bugün ondan çok daha karanlıklar içerisindedirler. Bugün Mekkeli müşriklerin bile yapmadıkları yapılmaktadır. Mekkeli müşriklerde erkeğin erkeğe gitmesi yoktu. Lutilik yoktu. Bugün dünyada lutilik vardır. Ve bugün dünyada lutiliğin erkekle erkeğin evlenmesinin kanunlaştırılması istenmektedir. Bunun için kanunlar çıkarılmaktadır Avrupa'da. İnsanlık Mekke'deki müşriklerden çok daha aşağı bir duruma indirilmiştir. Ancak bugün insanlığın hayatını değiştirecek olan La ilahe illallah kavramı ortada yoktur. Allah Azze ve Celle La ilahe illallah ile insanların hayatını değiştirmek istemişti. Devlet düzenini bu kelimeyle değiştirmek istemişti. Fakat bugün Müslümanlar bu kelimeyi söyledikleri halde hiçbir şey değişmiyor. Çünkü bugünün Müslümanı mirasçı Müslümandır. Anasından babasından gördüğü şekilde Müslümandır. Halbuki ashab-ı kiram ise böyle değildi. Ashab-ı kiram İslam'a girerken ne yaptığını farkındaydı. Onlar yalnızca Kur'an'dan ilham alıyorlardı. Seyyid Kutup merhum, neden bir daha böyle bir nesil çıkmıyor? Neden bir daha la ilahe illallah sancağını kaldıracak bir nesil çıkmıyor? Neden onlar kadar fedakar bir nesil çıkmıyor meselesini anlatırken? Onlar yalnızca ilhamlarını Kur'an'dan alıyorlardı der. Ashabın bu hale gelmiş olmasında evet peygamberimizin eğitiminin önemi çoktur. Elbette ki hocadan hocaya fark vardır. Ama eğer tek faktörü olsaydı, tek faktör peygamberin varlığı olsaydı ve onun varlığı şart olsaydı, o zaman bu dinin kıyamete kadar gelmemesi gerekirdi. Ve Allah'ın sürekli olarak peygamber göndermesi gerekirdi. Halbuki Allah Azze ve Celle bir daha peygamber göndermeyecek. Demek ki öyle bir neslin ortaya çıkmasında tek faktör peygamberin varlığı değildir. Tek faktör o değildir. En önemli faktörler, onlar
ilhamlarını Kur'an'dan alıyorlar ve Resulullah ile beraber oturup kalkıyorlar ve Efendimizin hadislerinden de istifade ediyorlardı. Hadislerden istifade yalnızca Kur'an'ı anlamak içindi. Kur'an'ı anlamak onlar için en önemli mesele durumundaydı. Ve onlar Kur'an'ı kültür sahibi olmak için okumuyorlardı. Bilgilenmek için de okumuyorlardı. Fakat onlar Kur'an'la amel etmek için okuyorlardı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların elinde Kur'an'dan başka bir şey görmeye tahammül edemiyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh İslam'a girdiği zaman bir gün elinde Tevrat'tan bir parça görüyor Peygamberimiz. Bakıyor ki Tevrat okuyor. Ya Ömer ne okuyorsun? Diyor ki ya Resulallah vallahi Tevrat okuyorum. Eski peygamberlerin kıssalarını anlatıyor. İstifade etmek için okuyorum. Kur'an'da da eski peygamberlerin kıssaları var. Daha geniş bir şekilde öğrenmek niyetiyle, bilgilenmek niyetiyle okuyorum. Yoksa kabul ettiğim için değil. Efendimiz buyurdu ki ya Ömer at elindekileri. Ya Ömer at elindekileri. Musa da şu anda hayatta olsaydı o da ancak Kur'an'a tabi olmakla mükellefti. Musa'nın kitabı olan Tevrat, Musa bile hayatta olsaydı ona uyamazdı. Çünkü ben gönderildim artık. İlhamınız yalnız Kur'an'dan alınız. Batının felsefesinden almayınız. Yahudilerin kitaplarından, Hristiyanların kitaplarından almayınız. Bütün vitaminleri, zehirli bütün gıdaları aldığınız için Kur'an'ı anlayamıyorsunuz. Okullarda okutulduğunuz için, okullarda okuduğunuzdan dolayı, okullarda batı kültürüyle eğitim gördüğünüz için Kur'an'ı anlayamıyorsunuz. Kur'an'ı anlayan bilenler ancak saf bir kalple Kur'an'a yaklaşabilen insanlardır. Kur'an'ı anlayabilenler batı kültürüyle yoğrulmamış insanlardır. Kur'an'ı anlayabilenler ancak Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman eden insanlardır. Ve onlar cahiliyenin bütün kirlerinden sıyrılmak niyetiyle İslam'a giriyorlardı. İslam'a girdiği anda bütün hayatını değiştirmek azmiyle giriyorlardı. Ama bugün zaten atadan öteden Müslüman olduğu için Müslüman, hiçbir hayatında değişiklik yapma arzusuyla girmiyor İslam'a. Yine eski Müslüman olarak kalmaya devam ediyor. Müslüman oluyor, la ilahe illallah diyor, namaz kılıyor fakat hayatında hiçbir değişiklik yoktur. Müslüman oluyor, namaz kılıyor, hacca gidiyor geliyor fakat karısı hala aynıdır, kızı hala aynıdır, evi hala aynı evdir, toplumu hala aynı toplumdur. Halbuki bir avuç Müslüman bütün dünyayı değiştirmişti. Bir avuç sahabi bütün dünyayı değiştirmişti la ilahe illallah kelimesiyle. Halbuki bugün dünyada 1 milyar Müslüman var adı Müslüman. Neden dünyayı değiştiremiyorlar? Ve neden dünyada şu anda Müslümanlara yapılan zulümlerin önünü alamıyorlar? Kendi hayatlarını değiştiremedikleri için. Kendi hayatlarını değiştirmeyenler dünyayı değiştiremezler. La ilahe illallah hayatları değiştiriyordu. İman eden insanların hayatları değişiyordu. Daha evvel birkaç kez söylemişimdir. Musa aleyhisselamın kıssası anlatılırken Musa ile sihirbazların çatışması ve onların mücadelesi anlatılırken Kur'an'dan bu insanların birdenbire hayatlarının değiştiğini söylemiştim. Bu insanlar Musa'nın mucizesi karşısında birdenbire secdeye kapandılar. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ Bunu olay üzerine Musa'nın asasının onların yaptığı sihirler yürütmeye başlayınca bütün sihirbazlar secdeye kapandılar. قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi Musa ve Harun alemlerin Rabbine iman ettik. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Bunun üzerine Firavun dedi ki siz bana danışmadan mı iman ediyorsunuz? Siz bana sormadan mı iman ediyorsunuz? Herhalde Musa sizin büyüklerinizden olsa gerek. Herhalde siz ondan sihri öğrenmiş olsanız gerek. Ve siz herhalde onunla işbirliği yapmış olsanız gerek. Halbuki daha evvel sihirbazlara büyük vaatlerde bulunmuş ve onlar da razı olmuşlardı. Ve لَوْ قَدِّيَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ Sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. وَلَوْسَلِّمَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Ve sizi çarmıha gerdireceğim, hepinizi toplu olarak astıracağım. Ve rivayetlere göre hepsini astırmıştır. Televizyonda bir savaş sahnesi görürseniz, televizyonda eğer bir insanın kanının aktığını görürseniz, sormanıza bile gerek yok, muhakkak orası İslam alemidir. Sormanıza bile gerek yok, televizyonu takip etmenize bile gerek yok, orası ya Azerbaycan'dır, ya Filistin'dir, ya şurasıdır, ya burasıdır ama muhakkak Müslümanların olduğu yerdir. Dünyada bir tek Müslümanların kanı akıyor. La ilahe illallah hayatlarımızı değiştiremedi. Hayatlarımız değişseydi, hayatlarımızı değiştirebilseydik la ilahe illallah ile değiştirdiğimiz zaman dünyaya hakim olmuştuk. Üç kıtada at koşturuyordu. Ama ne zaman ki ondan uzaklaştı, ondan sonra işte bu kadar ufak bir ülkeye, bu kadarcık bir ülke içerisinde bile rahat bırakmıyorlar bizi. La ilahe illallah'ı takip ettiğimiz zaman, hayatımızı değiştirecek şekilde takip ettiğimiz zaman, o zaman dünyanın hakimi durumundaydı Müslümanlar. Ama ne zaman ki o durumdan çıktılar, ne zaman ki batıya özenti içerisine girdiler, o zaman la ilahe illallah artık onları kurtarmadı. Osmanlı'nın çöküşünün hikmetleri vardır. Osmanlı boşuna çökmemiştir. Osmanlı'nın çöküşünün sebeplerinden bahsetmiyorum ben. Osmanlı'nın tabii ki çöküşünün sebepleri vardır. Ama ben hikmetlerinden bahsediyorum. İşte o hikmetlerden birisi Allah Azze ve Celle kendi ordusunu tıraş etmiştir. Daha gür saçın çıkması için nasıl ki berber insanı tıraş eder, saçlarını kazır ise Allah Azze ve Celle de La ilahe illallah'ı anlamamış olan milletin içinden bunu anlayacak bir nesil çıkmayınca Osmanlı'nın köhneleşmiş toplumu içerisinde böyle bir nesil, hareketli bir nesil, öncü bir nesil çıkmayınca La ilahe illallah'ı dünyaya hakim kılacak bir nesil çıkmadığı zaman Allah böyle bir nesli çıkartacak bir devrim yapmak istedim. Ve bu devrimi Birinci Dünya Savaşı'yla yaptı. Müslümanları şefkat tokadıyla tokatladı. Çünkü Müslümanlar batıya özenti içerisine girmişlerdi. La ilahe illallah'ı terk etmişlerdi. Allah'tan başka ilahın olmadığını unutmuşlardı. Allah'tan başka ilahlar edinmeye başlamışlardı. Batıyı ilah olarak edinmeye başlamışlardı. Batıya özenti duyuyorlardı. Halbuki Allah Resulü Efendimiz bunu daha evvelden bize bildirmişti. Siz onları takip edeceksiniz. Onlar bir kertenkelenin deliğine bile girseler onları takip edeceksiniz. Onlar saçlarını uzatsa saçlarınızı kısaltmayacaksınız. Onlar gibi olacaksınız. Onlar ne yapsa siz de aynısını yapacaksınız. Onlar kimdir ya Resulallah dediler. Onlar ehli kitap mıdır yoksa onları mı kastediyorsun? Başka kim olacak ki buyurdu. Bir gün gelecek. La ilahe illallah'ı terk edeceksiniz. Allah'tan başka kanun koyanlarınız olacak. İşte o gün onlar kertenkelenin deliğine bile girseler siz onları takip edeceksiniz. La ilahe illallah'ın geldiği zaman, yani Efendimizin peygamber olarak gönderilmesi esnasında dünyada değişiklikler başlamıştı. Efendimizin doğumuyla birlikte dünyada değişiklikler başlamıştı. Bir peygamberin gönderildiğini bazı kahinler haber veriyorlardı. Bir peygamber gönderildi ama nereden ne zaman çıkacak bilemiyorlardı. Ve bir peygamberin gönderildiğini cinler de anlamışlardı. Buhari Müslüm'ün ittifak ettiği bir hadiste bunu neden söylüyorum? La ilahe illallah gök alemini bile değiştirmişti. Bir peygamberin gönderildiği haberi veya bir peygamberin gönderilmesi La ilahe illallah davasının ortaya çıkması zamanla büyük büyük devrimler yapacak olan bu dinin ortaya çıkması cinler alemini bile etkilemişti. Buhari Müslüm'ün ittifak ettiği bir hadiste Efendimiz buyuruyor ki cinler gök aleminde gaybtan haberler çalmaya çalışıyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin Cebrail Aleyhisselam'a söylemiş olduğu talimatları Cebrail daha kendinden sonraki meleklere intikal ettiriyor. O melekler de kendinden sonraki meleklere intikal ettiriyor. Ve ta ki gökyüzündeki en yakın tabakaya kadar, en yakın tabakanın meleklerine kadar bu bilgiler intikal ediyor. Yarın ne olacak, öbür gün ne olacak melekler arasında konuşulmaya başlanıyordu. Ve cinler de bu haberleri çalıyorlardı. Gizli gizli gidip çalıyorlardı. Ve ondan sonra bu bilgileri getirip kendilerinin irtibat halinde oldukları cinci hocalara veriyorlardı, kahinlere veriyorlardı. Fakat bir gün kovalandılar. Bir gün bilgi almaktan men olundular. ve şihaplarla, gök taşlarıyla kovalandılar, ateşlerle kovalandılar. Bunun üzerine merak ettiler. Acaba dediler, dünyada bir şey mi değişti ki biz artık kovalanıyoruz? Bize evvelden izin veriliyordu. Şu an neden izin verilmez oldu? Acaba bir şeyler mi değişti dünyada? Cinler anlamışlardı bir şeylerin değiştiğini. Ve her birisi bir tarafa doğru hareket etti. Bazıları Mekke tarafına doğru geldiler. Hadis sahih bir hadistir. Mekke tarafına doğru gelenler, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin dışında Müslümanlar korku içerisinde oldukları için, sayı azınlığı içerisinde oldukları için, Mekke'nin dışında gizli gizli namaz kılıyorlardı. Ve o anda sabah namazı kılıyorlardı. Sabah namazı bildiğiniz gibi açıkça okunur. İmam kıraatı açıkça yapar. Ve Efendimiz de kıraatı açıkça yapıyordu. Bunun üzerine bunu işittiler cinler. Ve dediler, vallahi işte budur. Demek ki bir peygamber gönderilmiş. Demek ki la ilahe illallah davası gönderilmiş. Yeni bir dava gönderildiği için artık bize izin verilmez oldu. Artık izin verilmez oldu ve biz bu yüzden kovalanıyoruz. Cinler bile anlamışlardı. Yeni bir davanın geldiğini anlamışlardı. Gök aleminde değişiklikler başlamıştı. Gökleri bile değiştiren la ilahe illallah davası ondan sonra yeryüzünü değiştirmeye başlamıştım. O günün süper güçleri durumunda olan Bizans ve İran'ı değiştirmeye başlamıştı. Bizans'ın ve İran'ın saltanatını yıkmaya başlamıştı. Mute gazvesinde Müslümanlar 3000 kişiler, Bizans ordusu ise 100.000 kişi ve bir rivayette o 100.000 kişiye Araplardan katılan 100.000 kişilik daha bir ordu var. 200.000 kişilik orduya karşı 3.000 kişi. 3.000 kişilik ordunun başına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise'yi tayin ediyor komutan olarak, eski bir köle. Fakat işi bilen bir köle, İslam'da iş ehline teslim edilir. Köle efendi ayrım yapılmaz. Zeyd bin Harise sizin komutanınızdır buyuruyor. Eğer Zeyd şehit edilirse ondan sonra Cafer sizin komutanınızdır. Eğer Cafer de şehit olursa ondan sonra Abdurrahman İbni Avf sizin komutanınızdır. Bu şekilde bu 3000 kişilik sahabi ordusu Bizans ordusuyla karşılaştığı zaman Müslümanlar düşündüler. Baktılar ki düşman çok kuvvetli. Dediler ki acaba Resulullah'a haber göndersek mi? Acaba Resulullah'a haber göndersek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım istesek mi acaba? Bunun üzerine bir sahabi dedi ki, ey müminler, sizler evinizden çıkarken Allah yolunda iki şeyden birini isteyerek çıkmadınız mı? Ya şehadet veya zafer isteyerek çıkmadınız mı? Bundan başka bir şey var mıdır? Ya şehadet veya gazilik, bundan başka bir şey yoktur. Öyleyse devam ediniz yolunuza. Allah'ın yardımı uzak değildir. Ve onlara şiirlerle destek vermeye çalıştım. Şiir okuyarak savaşa gittiler. Ve savaş başlayınca Zeyd bin Harise şehit düştü. Zeyd bin Harise şehit düşünce Cafer İbni Ebi Talip radıyallahu anh sancağı eline aldı. Sağ eline aldığı sancağı sağ eline uçurunca düşmanlar sağ elinden düşen sancağı sol eline aldı. Sol elini de uçurdular. Bu sefer göğsüne aldı. Bu sefer göğsüne darbeler inmeye başladı. Şehit olduktan sonra üzerindeki darbeler sayıldı. 70 tane darbe almıştı göğsünden. Bütün darbeleri göğsünden almıştı, sırtından almamıştı. Çünkü düşmana sırtını dönmemiştim. Müslümanlar la ilahe illallah'tan almış oldukları güçle bütün dünyada devrim yapıyorlardı. Müslümanlar yüz binlere karşı koyuyorlardı, 3000'lerle. Fakat bugün Müslümanlar milyar oldukları halde milyarlarca Müslüman kendilerinden daha az olan insanlara karşı koyamıyorlar. Demek ki la ilahe illallah ile la ilahe illallah arasında fark var. Demek ki herkesin söylediği la ilahe illallah aynı la ilahe illallah değildir. Biraz evvel okumuş olduğumuz ayet-i kerimeden Allah azze ve cel Müslümanları la ilahe illallah sayesinde kardeş ettiğini haber veriyor. Sizler düşman idiniz. Düşman idiniz, Allah'ın nimeti sayesinde kardeş oldunuz. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sarılınız toptan ve ayrılmayınız. Ayrılırsanız gücünüzü kaybedersiniz. وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayınız. Sizler düşmanlar idiniz. Birbirinizi asan kesen insanlar idiniz. Ve Allah'ın nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. فَاَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Allah'ın nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bu ayet-i kerimenin nazil oluş sebebi hakkında tefsirlerde geçen rivayetlere göre bu ayetler Evs ile Hazreç kabileleri için nazil olmuştur. Evs ve Hazreç kabileleri İslam gelmezden evvel düşman idiler. Bunlar Medine'nin iki kabilesidir. Ve Peygamberimizi kabul eden, Peygamberimizi Medine'ye davet eden ve onu orada barındıran kabileler bunlar. Bu kabileler arasında İslam'dan evvel savaş vardı. Bunların savaşları çok uzun sürmüştü. Bu az savaşları denir. Bu savaşlarda birbirlerinden çok insan öldürmüşlerdi. Fakat ne zamanki Akabe'de Allah Resulüne beyat ettiler, ne zamanki beyat ettiler ondan sonra kardeşler oldular. Allah'ın nimetleri sayesinde kardeş oldunuz. O günleri hatırlayınız. Medine'de bir Yahudi Ebs ve Hazreç'in İslam'a girdikten sonra bu kadar yakın, samimi olduklarını görünce, bu kadar kardeş olduklarını görünce dayanamadı, onlar arasında bir fitne çıkarmak istedi. Şu anda tıpkı bizim içimizde fitne çıkarmak isteyenler olduğu gibi, tıpkı o Yahudi nasıl ki dayanamadı, geçmişten düşman olan Evs ile Hazreç kabilelerinin fertlerinin bu derece samimi olduklarını görünce nasıl ki dayanamadı, fitne çıkardıysa, bugün de aynı şekilde Türk ile Kürt birbirinden kız alıp vermiştir. Bunların samimiyetine dayanamayan Avrupa ve Amerika bunların arasına fitne sokmaktadır. Aynı münafık, aynı Yahudi, aynı zihniyetin devam ettirmektedir. Müslümanların samimiyetleri, Müslümanların birbirine kız alması vermesi onları çileden çıkarmaktadır. Ve Yahudi onlara eski günlerini hatırlattı. Dedi ki, Evs kabilesi Hazreç'i şöyle şöyle yapmıştı zamanında. Hazreç de Evs'i şöyle şöyle yapmıştı zamanında. Onlara yeniden eski günleri hatırlattı. Onların intikam duygularını kabarttı. Bunun üzerine hala acemi olan Müslümanlar, hala münafıkların oyunlarını anlayamayan Müslümanlar bu oyuna geliverdiler. Ve birbirleriyle savaşmak üzere yeminleştiler ve ahitleştiler. Ve silahlarını almak için evlerine gittiler. Evlerimize gideceğiz, silahlarımızı alacağız ve filan yerde filan saatte buluşacağız dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların bu şekilde konuştuklarını duyunca, o Yahudinin bu fitnesini işitince hemen olay yerine geldi. Siz hala cahiliye davası mı gidiyorsunuz? Benim ayaklarım altında olan cahiliye davasını, ırkçılık davasını mı gidiyorsunuz? Halbuki ben la ilahe illallah diyerek, Allah'tan başka hiçbir kanun koyan yoktur diyerek bunu kaldırmıştım. Allah'ın kanunlarında ise ırkçılık yoktu. En üstününüz takvaca üstün olanınızdır. Allah'ın kanunlarına göre böyleydi. Ne mutlu müminim diyene demeniz gerekirdi. Ne mutlu Hazreç'tenim, ne mutlu Evs kabilesindenim, ne mutlu Türk milletindenim demeniz gerekmezdim. Cahiliye davasını yine hortlatmak mı istiyorsunuz? Ben sizden bunları kaldırmamış mıydım? Hala siz bu dava peşinde misiniz? Bunun bir Yahudi oyunu olduğunu Efendimiz onlara anlatınca, onlar hatalarını anladılar ve yeniden kucaklaştılar ve tövbe istiğfar ettiler. Ve bu olay onların daha çok kenetlenmelerine yardımcı oldu. Bu olay onların münafıkların oyunlarına karşı daha dikkatli olmalarını sağladı. Allah'tan ümit ederiz ki bugün Türkiye'de de aynı oyun oynayanların oyunları tersine dönsün ve Türk milleti ile Kürt milleti arasındaki bu buğuzlar sona ersin ve Yahudilerin ve münafıkların bu oyunlarını anlasın Müslümanlar Kürt'ü ile Türk'ü ile. Ancak bu oyunun anlaşılabilmesi için La ilahe illallah'a dönmeniz gerekmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ırkçılık davasını La ilahe illallah'la kaldırmıştı. Peki siz neyle kaldırmaya çalışıyorsunuz? Siz Kürtçülük davasını neyle kaldıracağınızı sanıyorsunuz? Askerle polisle kaldırabilseydiniz şu ana kadar kaldırmanız lazımdı. Eğer bu iş askerin polisin işi olsaydı şu ana kadar kalkması lazımdı. Siz bir haftada yalnız bir ekmek yiyen, her gün bir dilim kuru ekmek yiyen, sizinle savaşan insanla askerle savaşamazsınız. Bir hafta tuz yiyen insanla ve sizinle savaşan insanla siz askerle savaşamazsınız. Ancak savaşabileceğiniz tek bir silahınız vardır. Bu insanlar Müslüman insanlardır. Bu insanlara yeniden İslam'ı, İslam dalını uzatırsanız ancak o zaman savaşı durdurabilirsiniz. Ancak o zaman işte Allah'ın ayetine gelirsiniz. فَاَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانَ Allah'ın nimeti sayesinde kardeş olursunuz. Yoksa siz istediğiniz kadar polise tedbirler alınız. İstediğiniz kadar savaş taktikleri öğretiniz. İstediğiniz kadar uzman kadrolar hazırlayınız. Eğer bir insan bir ekmekle bir hafta idare ediyorsa dağda, eğer bir insan günde 15 saat yol yürüyorsa dağda, bu insanla savaşamazsınız siz. Siz bu insanları neden bu hale geldiklerini incelemeniz lazımdır. Bu insanlar Müslümandılar. Müslümanlarda ırkçılık olmazdı. Demek ki bunları tahrik edenler oldu. Demek ki siz de bunları tahrik edenlerdensiniz belki de. Bir kontrol ediniz kendinizi. Acaba tahrik etmiyor musunuz? Bu ülkede İngilizceyi anlayabilen, seri bir şekilde konuşmayı anlayabilen insan sayısı 5-10 bin taneye geçmez. Fakat siz 5-10 bin tane insan için, ve bunlar Türkçeyi de bilen insanlardır. Türkçeyi de bildikleri halde 5-10 bin kişi için siz televizyonunuzda İngilizce haberler koyarsanız 20 milyon tane Kürt için, hatta bunların belki büyük bir çoğunluğu yaşlı olanları belki Türkçeyi de bilmemektedirler. Siz bunlara eğer Kürtçe haberler koymazsanız tabii ki tahrik etmiş olursunuz. Tabii ki bunları oyuna getirirler. Tabii ki Avrupa ve Amerika bunu istemektedir zaten. Tabii ki siz bunların oyuna gelmesine vesile olmuş olursunuz. Avrupa ve Amerika zaten sizin çeşitli ırklar üzerinde bu tür hatalar yapmanızı beklemektedir. Bugün bunlar üzerinde hata yaparsınız. Yarın Araplar üzerinde hata yaparsınız. Öbür gün Lazlar üzerinde hata yaparsınız. La ilahe illallah'a geliniz. La ilahe illallah'a gelseydiniz o zaman bilirdiniz ki hiçbir dilin kutsallığı yoktur. Hiçbir dil kutsal değildir. Arapça dahi kutsal değildir. Allah'ın kitabı Arapça olduğu halde Arapça kutsal bir dil değildir. Hiçbir dil kutsal olmadığı halde neden insanların dilleriyle yazmalarına, yayın yapmalarına müsaade etmediniz? Halbuki eğer bunları yapmış olsaydınız o zaman bunları kandıranlar kandıramayacaklardı. La ilahe illallah'ın yansımalarıdır bunlar. Ve la ilahe illallah'ın yansımaları nasıl olumlu yönde oluyorsa bunun la ilahe illallah'ın terki de aynı şekilde yansıyacaktır size olumsuz bir şekilde. La ilahe illallah terk edildi, içki fabrikaları kuruldu. La ilahe illallah terk edildi, zina evleri kuruldu. Ve la ilahe illallah terk edilince zina evlerinden alınan vergilerle bu milletin hocalarına, memurlarına, Müslümanlarına maaş verilmeye başlandı. Birkaç seneden beri farkındasınızdır. Ermeni Manokyan denilen kadın genel evlerinden almış olduğu vergiyle vergi kaçırabilir bu da diğerleri gibi ama kaçırmıyor. Kaçırmıyor neden? Çünkü vergi rekortmeni olmak istiyor da ondan. Genel evlerinden ve buralarda Müslüman kızları çalıştırarak kazanmış olduğu gelir ile bunun vergisiyle Türkiye'de vergi rekortmeni geliyor. Birkaç yıldan beri vergi rekortmeni bu kadındır. Ve bu kadının hedefi Müslüman kızlarla Müslüman erkekleri zina yaptırmak ve dün karımın adını bile sorma diyen Müslüman erkekler, dün karısının gözünü göstermeye utanan Müslüman erkekler bugün kendi bacılarını ifade etmektedirler. Bugün kendi milletinin kızlarını, düşmanın yapamadığını kendisi yapmaktadır. Daha önce bir konuşmamda bir hoca efendinin başından geçen, bir gencin başından geçip kendisine anlatan şöyle bir olay size aktarmıştım. Belediye otobüsünde İstanbul'da şöyle bir hadise oluyor. Herkes ülkenin halinden şikayetçi. Otobüstekiler konuşuyorlar. Ülkemizin hali ne olacak? Enflasyon, terör ne olacak? Yıllardan beri bitmiyor. Orada o sırada bulunan Müslüman bir genç fırsatını bulduğunu düşünüyor. Onlara birkaç kelime anlatmak istiyor. Bu hallerden kurtulmanın çaresinin İslam'da olduğunu söylüyor. Eğer enflasyondan kurtulmak istiyorsanız, eğer terörden kurtulmak istiyorsanız, enflasyonun bir sebebi de terörün kendisidir. Her yıl ülkenin belki bütçesinin üçte biri, belki dörtte biri, belki daha fazlası terörle mücadeleye ayrılmaktadır ve bu da enflasyonu körüklemektedir. La ilahe illallah'ın kaldırılmasından dolayı, Allah'ın hükmü olmadığından dolayı, insanların kanunları geçerli olduğundan dolayı, içki fabrikaları kurulduğundan dolayı her sene trilyonlarca lira trafik kazalarında kaybolmaktadır. Her sene binlerce aile boşanmaktadır, toplumda aile huzuru kalmamaktadır. Bunlar maddi ve manevi kayıplara sebep olmaktadır. Bunlardan kurtulmak istiyorsanız gelin İslam'a, gelin la ilahe illallah deyin ama münafıkça değil. Ama bayrak ezan deyip de Avrupa'ya gittikten sonra da orada ben desteklemezseniz, İslam geliyor ha diyerek münafıkça la ilahe illallah diyenlerden değilseniz, gerçekten la ilahe illallah diyenlerdenseniz, hükmü Allah'a teslim ediniz, Allah'tan daha iyi bilemezsiniz, Allah'tan daha iyi insanları tanıyamazsınız, siz daha kendinizi bile tanıyamıyorsunuz, hala kendiniz hakkında bilmediğiniz yığınla mesele var, siz bu kadar aciz durumdayken insanları idare etmeye kalkıyorsunuz, gelin la ilahe illallah deyiniz, hükmü Allah'a teslim ediniz. O genç oradaki insanlara problemlerin sebebinin İslam'dan uzaklaşmak olduğunu, la ilahe illallah'ın yansımalarının olmadığını anlatınca, vay seni gerici diyorlar, çocuğun üzerine hücum ediyorlar. Biraz evvel bu insanlar çare arıyorlardı. Onlara çare teklif eden bir insan var karşılarında. Şu ana kadar teklif edilmeyen bir çareyi teklif ediyor. 70 yıldan beri Avrupa'ya kuyruk olmaya çalışıyorsunuz. Neyi halledebildiniz? Neyi halledebildiniz? İkinci Dünya Savaşı'na girmediğiniz halde, Almanya o savaşa da girdiği halde, yerle bir olduğu halde bugün Almanya dünyanın ikinci büyük devleti durumundadır. Siz ise Osmanlı'nın torunlarısınız. Osmanlı'nın artıkları Türkiye'ne 10 kat daha fazla ederdi. Nerede onlar? Osmanlı'nın bıraktığı miras üzerine kurduğunuz devletinizin. Nerede onlar? İkinci Dünya Savaşı'na girmediğiniz halde bugün hala yerinize sayıyorsunuz. Çünkü siz la ilahe illallah'ı terk ettiniz. Ama Avrupa ise kendi dinine bağlandı. Kendi dinine bağlandı ve insanlarına hedef gösterdi. Almanya insanlarına bir hedef gösterdi. Hedefleri Almanya'yı, büyük Almanya yapmaktı. Ama İslam aleminde ise hedefi göstermediler. İslam aleminin bugün bir hedefi yoktur. İslam alemindeki bir çocuğu çağırınız. Bir ortaokul çocuğa sorunuz. Oğlum büyüdüğün zaman ne olacaksın? Doktor olacağım abi amca der size. Ne olacaksın mühendis olacağım. Ne olacaksın şöyle olacağım böyle olacağım. Bütün söylediklerin mesleklerin hepsi. Bütün mesleklerin hepsi paraya dönük mesleklerdir. Daha ortaokul çocuğuyken parayın hesabını yapmaktadır. Siz insanlarınızı eğer parayı hedef olarak gösterirseniz, siz insanlarınıza dünya hakimiyetini, İslam'ın adaletini hedef olarak göstermezseniz hiçbir noktaya varamazsınız. Hitler bile sizden iyi hedef gösteriyordu. Evet ırkçıydı, belki zalimdi. Belki insanları fırınlara atmıştı, yakmıştı ama toplumun yükseltmek için insanlara hedef göstermeyi başarmıştı. Ama siz ise insanlara, Müslümanlara Avrupalı olmayı hedef gösterdiniz. Maya tutmadı ve tutmayacaktı. O genç oradaki insanlara İslam'ı anlatmaya başlayınca, çare İslam'dır deyince, seni gerici dediler. Seni gerici, sen şeriatı mı istiyorsun yoksa? Sen bizi gene 1400 sene evvelden götürmek istiyorsun. Peki siz nereye gitmek istiyorsunuz? Siz daha da evveline gitmek istiyorsunuz. Çünkü sizin yaptığınızı 2000 sene evvelki insanlar yapıyorlardı. Sizin gibi çıplak gezenler onlardı. Sizin gibi putlara tapanlar onlardı. Sizin gibi Allah'tan değil insanlardan yardım bekleyenler onlardı. Ve o belki otobüste bir sürü hacı emmi vardı. Belki otobüste bir sürü namaz kılan insan vardı. Hiçbirinden ses çıkmadı. Yalnız bir kadın feryadı duyuldu. Bırakın o genci. Çünkü o genç doğru söylemektedir. Ben İstanbul'un filan, affedersiniz, kerhanesinde çalışan bir kadınım. Ben filan yerde fuhuşla meşgul olan bir kadınım. Beni bu yollara düşürdünüz. Beni sizin sisteminiz bu yollara düşürdü. Bırakın o genci, o genç doğru söylüyor. Benim hayatımı mahvettiniz. Bari hiç olmasa benim kızımın hayatını mahvetmeyiniz. Bırakın bu gençlerin sözleri yayılsın. Bırakın bu gençlerin davası galip gelsin. Belki kızım Ayşe kurtulur bu şekilde. Beni mahvettiniz, bari kızımı mahvetmeyiniz. Belki orada bir sürü namaz kılan insan vardı, onlar konuşmadılar. Ama içi yanmış bir kadın konuştu. Belki o kadına bir sürü insan kötü gözle bakar. Fakat bu kadınları bu hale düşürenler onlardan daha da adi durumdadırlar. Ve onların kapısına bekçi koyanlar, onlardan vergi alanlar, onlardan aldığı vergiyi hocalara maaş olarak verenler, vallahi onlardan daha adi durumdadırlar. La ilahe illallah'ı terk ettiniz, toplumunuzda huzur kalmadı. La ilahe illallah'ı terk ettiniz, zina çoğaldı, içki çoğaldı, terör çoğaldı, bütün iyilikler kaybolmaya başladı, bereket kalmadı. Bir ülkede zina çoğaldığı zaman Allah'ın belası gelir. Musa aleyhisselam zamanında Bel'am adında bir alim, Musa aleyhisselam'ın ordusundan korunabilmek için kendisine gelip başvuruyorlar. Diyorlar ki, ey Bel'am, sen Allah'ın sevgili kullarındansın. Allah'a dua et, sen Allah'a dua etmeyi biliyorsun, İsmi Azam'ı biliyorsun. Allah'a İsmi Azam'la dua et de Allah şu gelen orduyu, Musa'nın ordusunu helak etsin. Bel'am dedi ki, Allah'a sormadan Allah'a dua edemem. Belki onlar iyi insanlardır, bilemiyorum. Allah Azze ve Celle Bel'am'a bildirdi ki, onlar benim ordumdur. İçlerinde benim peygamberim vardır. Onlar için sakın aleyhinde dua etmem. Bunun üzerine Bel'am dedi ki, ben onlar için dua edemem. Onlara ben dua edemem. Kendisine çok tekliflerde bulundular. Eğer dua edersen sana şu kadar mal vereceğiz dediler. Yine kabul etmedim. Tekrar ısrar ettiler. Bunun üzerine dedi ki, zaten dua etsem Allah duamı kabul etmez. Ancak ben size bir yol göstereyim. Allah bir milleti helak eder. Nasıl helak eder? Eğer o millet içerisinde zina çoğalırsa Allah onları helak eder. Güzel kızlarınızı Musa'nın ordusunun arasına gönderiniz. Musa'nın ordusunun onlarla zina etmesini sağlayınız. Allah o zaman o günahın yüzünden onları helak edecektir. Ve gerçekten de öyle yaptılar. Ve Musa aleyhisselamın ordusundan zina edenler çoğalmaya başladı. Bunun üzerine Allah azze ve celle onlara öyle bir bela gönderdi ki, büyük bir çoğunluğunu alıp götürdü. Salgın hastalıklar ve birbirlerine düştüler. Kardeş kavgası başladı kendi aralarından. Binlercesi öldü. Ve gerçekten de Bel'am'ın dediği gibi oldu. Nerede zina çoğalırsa onların aralarında kardeş kavgası başlar. Nerede zina çoğalırsa orada huzur ve sükunet kalmaz. Ülkede eğer huzur istiyorsanız La ilahe illallah hakim kılınız. Bunun hakim kılınmasının yolu haramları kaldırmaktır. İçkiyi kaldırmaktır. Zina evlerini kaldırmaktır. Ve bütün haramları kaldırmaktır. Bunları kaldırmadığınız müddetçe asla huzurlu olamayacaksınız. La ilahe illallah. La ilahe illallah Müslümanların hayatlarını ve sistemlerini değiştiriyordu dedim. Ebu Ubeyd bin el-Cerrah radıyallahu anh Humus sufet ettiği zaman Müslümanlar bir yeri fethettiklerinde oranın insanlarına İslam'ı teklif ederler. Ya İslam'ı kabul ediniz. Eğer kabul etmiyorsanız o zaman cizye bize veriniz. Yani vergi veriniz. Eğer vergi verirlerse mesele yok. Eğer vergi vermeyi de kabul etmezlerse o zaman savaş yapılır. Allah'ın kullarını Allah'a kul yapabilmek için, yoksa ganimet alabilmek için, toprak sahibi olabilmek için değil. Ebu Ubeyd radıyallahu anh onlardan cizye alıyordu. Fakat İslam'ın adaletine bakınız ki, La ilahe illallah hakim olduğu zaman dünyada adalet olur. Ama Avrupa, Amerika hakim olduğu zaman zulüm olur ve oluyor da. Ebu Ubeyd radıyallahu anh onlardan cizye alıyordu. Fakat cizyenin alınmasının gayesi onları korumaktır. Çünkü onlara askerlik yaptırılmaz İslam devletinde. Zimmi olanlara, gayrimüslim olanlara askerlik yaptırılmaz. Buna karşılık onlardan vergi alınır. Onları koruduğumuza karşılık olarak. Ve Ebu Ubeyd radıyallahu anh onlardan vergi alıyordu. Fakat ne zaman ki orada İslam ordusu zayıfladı. Ne zaman ki İslam ordusu orada eski gücünü kaybetti ve zımmileri, ehli kitabı, gayrimüslim olanları koruyamayacak duruma düştü. Aldığı cizyeyi onları geri iade etti. Dedi ki artık sizi koruyamıyorum. Ben sizi korumak için sizden vergi alıyordum. Artık sizi koruyamıyorum. Öyleyse aldığınız vergileri geri veriyorum. Bugün Ebu Ubeyd'in adaletine bakınız. La ilahe illallah'ın toplumları, devletleri ne hale getirdiğine bakınız. Bugünkü Avrupa'ya bakınız. İslam alemini ne kadar sömürdüklerine bakınız. Yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerinde petrol ve altın kaynakları var. Bu cumhuriyetlerin birisinde, Kazakistan olabilir, şu an tam hatırlayamıyorum, yılda 40 ton altın çıkmaktadır. Türkiye'nin altın rezervi, toplam altın rezervi, bu kadar yıldır kazanabildiği toplam altın rezervi 120 tondan ibarettir. Ama bu devletlerin bazılarında yılda 40 ton altın çıkmaktadır. Bu yılda 40 ton altın nereye gidiyordu? Hepsi Rusya'nın kasasına gidiyordu. Ebu Ubeyd'in adaletine bakınız. Sizi koruyamadığım için geri veriyorum diyor cizyenizi, vergilerinizi. Fakat şimdiki Avrupa'ya ve Amerika'ya bakınız. Rusya'ya bakınız. Onların adaletine bakınız. İslam alemini sömürüyorlar. Ve la ilahe illallah'ın hakim olmaması için de gayret gösteriyorlar. İnanın şu anda Avrupa ve Amerika silah yapımına verdikleri paranın belki bir mislini, elinde kesin rakamlar olmadığı için ve bu rakamlar gizli rakamlar olduğu için bilinemediğinden dolayı kesin bir rakam söyleyemiyorum. Ancak çok büyük bir miktar parayı İslam alemindeki İslami gelişmeleri, İslam alemindeki inkılabi hareketleri durdurmak için harcıyorlar. Silah yapımına ayırdıkları para kadar, belki ondan daha fazlasını İslam aleminin uyanmaması için harcıyorlar. İslam alemi uyandığı zaman onların bütün kaynakları kuruyacak. İslam alemi uyandığı zaman şu anda Suudi Arabistan'ın petrolden kazanmış olduğu dolarları Avrupa'nın, Amerika'nın bankalarında kalamayacak. Çünkü onlar Müslümanların parasıydı. Ama Suud'un kralı o parayı Avrupa ve Amerika'ya peşkeş çekmektedir. Kendi krallığını muhafaza edebilmek için. Bugün Amerika bazen İsrail'le bile anlaşamaz. Maddi menfaatlerinden dolayı. Bazen Fransa'yla anlaşamaz. Bazen İngiltere'yle anlaşamaz maddi menfaatlerinden dolayı. Ama dünyada en iyi anlaştığı devlet Suudi Arabistan'dır. Bir İslam devletiyle, halkı İslam olan bir devletle en güzel şekilde anlaşabiliyor. Halbuki ehli kitap devletlerle bu kadar anlaşamıyor. Neden? Çünkü Suudi Arabistan'ın petrolden, İslam aleminin malı olan petrolden kazanmış olduğu parayı Avrupa ve Amerika'ya kredi olarak vermektedir. Avrupa ve Amerika da o krediyi bize faizli olarak, tekrar kredi olarak vermektedir. İslam aleminin uyanması onların içine gelmemektedir. Şu anda dünyanın her tarafında İslam gelişmeler var. Bu gelişmeleri durdurabilmek için kadınları kullanıyorlar, içkiyi kullanıyorlar. çeşitli şekillerde bu gelişmeyi önlemek istiyorlar. Fakat hala gelişmeler devam ediyor. Bunun üzerine başka bir yol daha düşündüler. İslam'la barışma yöntemi. İslam'la barışalım. Bize zararı olmayan bir aslan durumuna getirelim. Dişleri sökülmüş, pençeleri sökülmüş bir aslan gibi. Böyle bir aslanın koyundan da farkı yoktur. Dişleri sökülmüş bir aslan, cihat yapmayı bilmeyen bir aslan, kafirleri dost edinen bir Müslüman, kafirlerin karşısında izzetini muhafaza edemeyen Müslüman, kafirlerden kredi almaya utanmayan Müslüman, kafirlerle uzlaşmacı Müslüman, ehli kitabı dost edinen Müslüman ve İslam'ı Amerika'nın izin verdiği kadar tatbik edecek olan Müslüman, Amerika'nın müsaade ettiği kadar, Avrupa'nın izin verdiği kadar Müslüman ve Amerika'nın ve Avrupa'nın İslam alemindeki siyasi ve maddi menfaatlerine engel olmayacak olan bir Müslüman. Bu şekilde İslamizasyon politikası denilen bir politikayla Müslümanları saf dışı etmenin yollarını arıyorlar şu anda. Müslümanlar sadece kendi yaptıklarını değil, düşmanın da yaptıklarını bilmek zorundadırlar. La ilahe illallah'ın insanları getirdiği noktayı bir iki misalle daha anlatarak bitirmek istiyorum. La ilahe illallah'ın sonuçları nasıl oluyordu? İnsanlar ne halden ne hale geliyorlardı? Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh, Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh, Medine'ye büyük bir kervanla gelmiştim. 700 deve ve üzerinde çok değerli bir yük ile Medine'ye girdiği zaman Ayşe validemiz kervanın sesini duyunca, Medine yerinden oynamaya başlayınca kervanın sesiyle, herkes koşuşunca Ayşe validemiz sordu, bu nedir, bu ses neyin nesidir? Dediler ki filan kervan geldi, çok büyük bir kervan ve içinde her ne ararsanız var. Efendimiz de kervanın geldiğini duyunca dedi ki, Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh onu cennete emekleyerek girerken görüyorum. Bu sözü duyan Abdullah radıyallahu anh Efendimizin yanına geldi. Dedi ki, ya Resulallah, vallahi ben cennete emekleyerek girmek istemiyorum. Ben cennete başım dimdik ve ayakta girmek istiyorum ya Resulallah. Cennete dimdik girebilmek için de bütün develerim senin Allah yolunda ve cihat için hepsini infak ediyorum ya Resulallah. Ve develerimin üzerindeki bütün yükleri de infak ediyorum ya Resulallah. 700 deve ve 700 devenin yükü hepsini birden Allah yoluna infak ettim. La ilahe illallah insanları değiştiriyordu. Bütün hayatlarını değiştiriyordu. La ilahe illallah insan cimri olanları cömert yapıyordu. Korkakları kahraman yapıyordu, cesur yapıyordu. Fakat bugün la ilahe illallah ne cimrileri cömert yapıyor, ne korkakları cesur yapıyor, kahraman yapıyor. Demek ki la ilahe illallah ile la ilahe illallah arasında fark vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Mekke'de işkence yapılmaya başlanınca, Mekke'de işkence yapılınca Mekkeliler gelip Ebu Talib'e, ey Ebu Talib, sen bizim büyüğümüzsün, söyle şu yeğenine bu davayı bıraksın dedikleri zaman Ebu Talib yeğenini, Efendimiz'i çağırdım ve kendisine kavminin söylediklerini söyledim. Bunun üzerine Peygamberimiz dedi ki, ey amcam, ben onları öyle bir davaya çağırıyorum ki, ben onları öyle bir davaya, öyle bir kelimeye çağırıyorum ki, la ilahe illallah desinler, bütün Araplar ve Acemler onlara tabi olacaklar. Bütün Arabistan bölgesini fethedecekler. Ve Acemler, İranlılar, ve diğer milletler de onlara tabi olacaklar. Ben onları öyle bir davaya çağırıyorum ey amca. Eğer bu davanın kıymetini bilirlerse o davaya girsinler. Ve gerçekten Resulullah'ın buyurduğu gibi, gerçekten o davaya girenler bir müddet sonra bütün Arabistan bölgesinin, bütün Arabistan bölgesinin İslam'ın hakimiyetine girdiğini gördüler. Hazreti Ömer'in zamanında İran'ın fethini gördüler. İran'ın kralının saltanatını yıktıklarını gördüler. İran'ın kralının tahtını Müslümanlara ganimet olarak geldiğini gördüler. Gerçekten Allah Resulü'nün dediği gibi olmuştu. Gerçekten Arabistan ve İran ve diğer milletler hepsi İslam'a teslim olmuşlardı. Ben sizi öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi söylediğiniz zaman böyle böyle olacak. Evet, bugün Müslümanlar olarak biz öyle bir kelimeye davet ediyoruz ki, öyle bir kelimeye davet ediyoruz ki bu kelimeyi söylediğiniz zaman dünyada şerefli bir yeriniz olacak, izzetli bir yeriniz olacak, Avrupa'nın kuyruğu olmaktan kurtulacaksınız, belki de İslam aleminin başına baş olacaksınız. Avrupa'nın kuyruğu olmaktansa bir milyarlık, 1,5 milyarlık İslam aleminin başına baş olmak daha iyi değil midir? Avrupa'ya köle olmaktansa Avrupa'nın her türlü pisliğini, öyle bir pislik ki kendi kendinden utanmaya başladı Avrupa. İnsanlığa verdiği tek şey teknolojiydi. İnsanlığa verdiği tek şey bir takım araçlar ve gereçlerdi. Fakat onun dışında insanlığa hiçbir şey veremedi. Ve insanlığı bataklığa sürükledi. İnsanlığı hayvandan daha aşağı bir mertebeye düşürdü. Erkekler erkeklerle evlenmek istemeye başladılar. İnsanlar kaşlarını kazıttılar, yerlerine pullar taktılar. Kaşlarını, saçlarını kazıttılar, yerlerine çeşitli çeşitli şeyler taktılar. İnsanları hayvandan aşağı mertebeye düşürdüler. Batı'nın medeniyetinin içine mi girmek istiyorsunuz? Batı zaten kendinden tiksinmeye başlamış durumda. Batı kendi kendinden iğrenmeye başladı, siz onların içine mi girmek istiyorsunuz? Batı yeni bir kültür, yeni bir felsefe aramak yolunda. Batı kendi gençliğini kurtaracak olan yeni bir felsefe arıyor. Siz ise çürümüş, kokuşmuş felsefenin peşinden gidiyorsunuz. Geliniz, gerçekten la ilahe illallah deyiniz. Geliniz, Allah'tan başka hiçbir kanun koyucunun kanunlarını kabul etmeyiniz. Geliniz, Allah'ın kanunlarını hakim kılınız. O zaman göreceksiniz ki yeryüzünde hakim olacaksınız. Yeryüzünde, özellikle İslam aleminde çok süratli bir gelişme olacak. Türkiye'deki var olabilecek olan gelişmeler bütün İslam alemini etkileyebilecek bir pozisyondadır. Bir Mısır'da olacak olan gelişmeler, bir Endonezya'da olacak olan gelişmeler, bir Sudan'daki gelişme, bir İran'daki gelişme, Türkiye'deki gelişmeye benzemez. Türkiye'deki gelişmeler hepsinden çok daha fazla etki yapabilecek bir potansiyele sahiptir. Türkiye'nin bir tarihi vardır. Osmanlı tarihi vardır. 1000 yıllık tarihe sahiptir. Ve bu millet bütün İslam alemi tarafından sevilmektedir. Bu millet 6 asır boyunca adaletle hükmetmiştir. Fakat ve bu millet sünnidir aynı zamanda. İran'ın belki gücü vardır ama mezhebinden dolayı İslam alemine lider olma pozisyonunda değildir. İslam aleminin başına gelebilecek olan bir devletin sünni olması gerekir. Çünkü sünni olan İslam alemi Şii olan bir devletin liderliğini kabul etmez. Ben kabul etmesin manasında söylemiyorum. Ama bir realiteden bahsediyorum. Türkiye'nin konumu bambaşkadır. Bir Mısır'ın konumundan da bambaşkadır. Hatta birçok Mısırlı bile Türkiye'den bir hareket beklemektedir. Geliniz la ilahe illallah deyiniz. O zaman hem yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetlerin başına baş olacaksınız. Hem de başka milletlere belki baş olacaksınız. Ve İslam'ı kendinize baş tacı yapmış olacaksınız. Hem dünyanıza hem ahiretinizi kurtaracaksınız. Ama siz ne yaptınız? Siz yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerine Allah'ın hakimiyetini öğretmediniz. Siz yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerine İslam'ı öğretmediniz. Ya neyi öğrettiniz? Sanki çok geç kalmış gibi Latin alfabesini öğrensinler diye, Latin alfabesi girsin bir an evvel diye, aman belki Arap aleminden Arapça alfabeler girmeye başlar, belki Arapça matbaalar girmeye başlar diye ödünüz koptu, hemen Latin alfabesiyle baskı yapan matbaalar gönderdiniz. Yapmanız gereken bu muydu? Laikliği ihraç etme görevi verildi size. Türkiye'nin yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerine bile baş olması mümkün değildir. Çünkü buna Avrupa izin vermeyecektir. Ancak ve ancak Müslüman olabilirse Türkiye, gerçekten Müslüman olabilirse, gerçekten Müslüman olduğu gün Avrupa'nın sözüne bakmayacak ve o zaman gerçekten birçok devletin başına baş olabilecektir. Şu anda Avrupa Türkiye'ye bir görev biçmiştir. Bu görev Türk Cumhuriyetlerine laikliği intikal ettirmektir. Laikliği ve Latin alfabesini oralara götürmek ve onları da bizim gibi yapmaktır. Ve Türkiye'nin kurmuş olduğu Avrasya denilen televizyon, Türk Cumhuriyetlerine yayın yapan televizyon hangi amaçla kurulmuştur? Bu televizyonda hangi programlar yapılmaktadır? Bozulmamış olan, Rusya'nın bile bozamadığı, Rusya komünist bir devlet olduğu için belki bu kadar serbestlik olmadığından, belki bu kadar bozulmamışlardı insanlar. Rusya'nın düzeninin bile bozamadığı insanları şimdi kendimiz bozmaya çalışıyoruz. Televizyonumuz ile, gönderdiğimiz çeşitli matbaalarla ve çeşitli faaliyetlerle. La ilahe illallah eğer anlayabilirseniz, kurtuluşun bunda olduğunu görebilirseniz, Türkiye'nin hem maddi hem manevi menfaati vardır. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi la ilahe illallah'ı ülkemizde ve İslam aleminde hakim kıl. Ya Rabbi dünyanın bütün mekanlarında çalışan ve çarpışan mücahitlere yardım eyle. Rabbena fagfir lana zunubena ve kaffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al ibrar. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hadaytana ve hab lana min ladunka rahme innaka entel vehhab. Lillahi teala el-Fatiha.